yeminde kralım benim için öldü. Tamamlandı, kurtarıldım, ölümün tüm gücü yenildi. Sık sık, İsa acı çekti, İsa vuruldu, İsa çarmıha gerildi diyoruz. Bugün İsa'nın kendi fedakarlığı hakkında nasıl hissettiğine değinmek istiyorum. Vaaz verirken İsa'nın bizi kurtarmak için ne kadar büyük fedakarlık yaptığını kavramamızı istiyorum. İsa'nın ölümden önceki geceye bakınca bizim uğrumuza nasıl canını verdiğini kavramaya başlayacağız. Ve benim duam şu. İsa'ya hayran olacağız. Ve yine güven ile hayatımıza ona emanet edeceğiz. Bugün İsa'yı farklı bir bakış açısından göreceğiz. Şimdi normalde İncil'de İsa her durumda sarsılmaz. Değil mi? Mesela bir gün gemide bir fırtına koptu. Balıkçı olarak çalışan öğrenciler, Larry, dehşete düştü. İsa ise gemide uyudu. Bir gün bir kalabalık onun yanına geldi. İsa gün boyunca onlara öğretti. Akşam üstü olunca kalabalık acıktı. İsa 5 ekmek 2 balık çoğaltarak bu kalabalığı doyurdu. Dini liderler İsa'ya hile yapıp onu küçük düşünmeye çalışıyorlardı. Ama İsa esenlik içinde onlara karşı koydu. Ve tuzaklarına hiç düşmedi. İsa günahı bağışladı. Cinleri kovuyordu. Hastalara iyileştirdi. Üstelik ölüleri dirilti. Fırtınaya sakinleşti. Mucize yaparak iki kez bir kalabalık doyurdu. İsa şefkatli, korkusuz, yetkiye sahip ve cesur idi. Ama İsa Getsemani bahçesindeyken her şey değişti. Dramatik bir olay oldu. İsa Mesih'in günahlarımıza üstlenmek için yapacağı fedakarlığı görebiliriz. Mesih, İsa'nın bizi kurtarmak için ne kadar büyük bedeli ödemeye razı olacağını görebiliriz. Bakacağımız ayetleri okuyalım. Ekranda olacak. Sonra Getsemani denilen yere geldiler. İsa öğrencilerine, ben dua ederken siz burada oturun dedi. Petrus'u, Yakub'u ve Yohanna'yı yanına aldı. Huzunlenmeye ve ağır bir sıkıntı doymaya başlamıştı. Onlara, öylesiye kederliyim dedi. Burada kalın, uyanık durun. Biraz ilerledi, yüz üstü yere kapanıp dua etmeye başladı. Mümkünse, o saati yaşamayayım dedi. Abba, baba, senin için her şey mümkün. Bu kaseyi benden uzaklaştı ama benim değil, senin isteğin olsun. Öğrencilerinin yanına döndüğünde onlara uyumuş buldu. Petrus'a Simon dedi, uyuyor musun? Bir saat uyanık kalamadın mı? Uyanık durup dua edin ki, ayartılmayasınız. Ruh isteklidir ama beden güçsüzdür. Yine uzaklaştı aynı sözleri tekrarlayarak dua etti. Geri geldiğinde öğrencilerini yine uyumuş buldu. Onların göz kapaklarına ağırlık çökmüştü. İsa'ya ne diyeceklerini bilemiyorlardı. İsa üçüncü kez yanlarına döndü. Hala uyuyor, dinleniyor musunuz? Dedi, yeter. Saat geldi, işte. İnsanoğlu günahkarların eline veriliyor. Kalkın, gidelim. İşte bana ihanet eden geldi. Benim sorum şu ki, İsa o anda neden üzüntü ve acı duydu? Açıkça konuşayım. İsa zaten çarmıha gerileceğini biliyordu. Markus 8. bölümde yazıldığı gibi. Birkaç ayet okuyacağız. O da onlara siz, öğrencilerine, siz ne dersiniz? Sizce ben kimim? Diye sordu. Petrus doğru bir cevap verdi. Sen Mesih'sin yanıtını verdi. Bunun üzerine İsa bu konuda kimseye bir şey söylememeleri için onlara uyardı. İsa insanoğlunun çok acı çekmesi, ileri gelenler, başkahinler ve din bilginlerince reddedilmesi, öldürülmesi ve üç gün sonra dirilmesi gerektiğini onlara anlatmaya başladı. Bunlara açıkça söylüyordu. İsa biliyordu. Bunun üzerine Petrus onu bir kenara çekip azarlamaya başladı. İsa dönüp örtki öğrencilerine baktı. Petrus'u azarlayarak, "Çekil önümden şeytan," dedi. Çok sert bir şekilde. Düşüncelerin Tanrı'ya değil, insana özgü. İsa Getsemane bahçesine gitmeden önce İsa öğrencileriyle Fısa Bayram yemeğini kutladı. Ve onlara Rab'in sofrasını tanıttı. İsa onlara bir kase dağıttı ve dedi, bu benim kanım. Birçoklara uğrana akıtılan antlaşma kanıdır. İsa ne olacağını biliyordu. İsa'nın doğmasının nedeni onun ölümü. İsa Markus 10:45'te şöyle dedi. İnsanoğlu bile hizmet edilmeye değil, hizmet etmeye ve canına birçokları için fidye olarak vermeye geldi. İsa kendi geleceğini biliyordu. Bu ayetleri bu yüzden bize şaşırtabilir. Sonra Getsemane denilen yere geldiler. İsa öğrencilerine ben dua ederken siz burada oturun dedi. Ve onlara hüzünlenmeye ve ağır bir sıkıntı duymaya başlamıştı. Onlara öylesiye kederliyim dedi. İncil'de ilk kez İsa zayıf, korunmasız görünüyor. Sanki İsa'nın üzerine karanlık çöktü. İsa kendi en karanlık saatini derin derin düşünüyordu. Nelere tahammül edeceğini düşünmeye başladı. İsa bizim için neleri karşılayacaktı? 3 nokta çıkarmak istiyorum. İlk önce İsa öğrencileri tarafından terk edilecekti. İsa birkaç saat önce öğrencilerine şunu söylemişti. Hepiniz sendeleyip düşeceksiniz. Elçi Petrus şu karşılığı verdi. Herkes sendeleyip düşse bile ben düşmem. Ama İsa biliyordu ki birkaç saat içinde öğrencilerinin hepsi dağıtılacaktı. Ve güneş doğmadan önce Petrus onu 3 kez inkar edecekti. İsa tutuklandıktan sonra mahkeme edildi, vuruldu ve haça gerildiği sürece terk edileceğini ve yalnız olacağını biliyordu. İkinci olarak İsa çarmıha gerilmenin acısını çekecekti. İsa sonraki gün çok acı çekecekti. O zamanlarda çarmıha gerilerek ölmek için en korkunç idam cezası idi. Bu idam çok kötü olduğundan dolayı Roma İmparatorluğu milattan sonra 337 yılında bu idam cezasına yasakladı. Bu idam cezası çok korkunç olduğu için idam cezasına mahkeme edilmiş Romalı vatandaşlar çarmıha gerilmediler. Romalı felsefeci Cicero şöyle dedi: çarmıha gelme en korkunç ve acımasız işkencedir. Üstelik İsa haça gerilmeden önce vahşice kamçılanacaktı. Aslında bazı insanlar kamçılanarak öldürülüyordu. Çok korkunç bir şey. İsa fiziksel olarak çok acı çekecekti. İsa fiziksel olarak nelere tahammül edeceğini hatırlamalıyız. Ama İsa Getsemani bahçesindeyken fiziksel acıdan başka daha fazla ruhsal acı duydu. Yani tarihte birçok kişi inancından dolayı idam edildi. Ama idamlara yaklaşınca onlar sakindiler. Yaklaştığı zaman onlar sakindiler. Ama şu anda İsa sakin değil, değil mi? İsa'nın dediği gibi öylesiye kederliyim. İsa neden diye şehitlerden daha acı duydu? Neden? İlginç, çünkü normalde İsa her durumda çok sakindi. İsa arkadaşları tarafından terk edilecekti. Çarmıha gerilirken çok acı çekecekti. Ama dahası var. İsa'nın deneyimi eşsiz idi. Bunu onun duasından öğrenebiliriz. 35. ayete şöyle diyor: İsa biraz ilerledi. Yüzüstü yere kapanıp dua etmeye başladı. Mümkünse o saati yaşamayayım. Abba, Baba, senin için her şey mümkün. Bu kaseyi benden uzaklaştı. Ama benim değil, senin isteğin olsun. İsa'nın saati nedir? Yuhanna'nın İncil'ine göre bu saat İsa'nın gelecek olan acıyı çekmesini temsil ediyordu. Yani İsa yalvardı ki eğer mümkünse, eğer başka yol varsa beni kurtar. Ama yine de bu kaseyi benden uzaklaştı, ama benim değil, senin isteğin olsun, dedi. İsa ıstırap duyarken bu kaseyi benden uzaklaştı diye yalvardı. Ama bu kase nedir? Neydi? Bu kase Tanrı'nın gazabının günaha karşı olduğunu temsil ediyor. Eski ahitte Tanrı'nın gazap kasesinden bahsediyor. Mesela Yaşaya 51 şöyle yazıldı: uyan ey Yeruşalim, uyan kalk ayağa, sen ki Rab'in gazap kasesini onun elinden içten. Görüyoruz ki Kutsal Kitap'a göre Tanrı günaha karşı kayıtsız kalamaz. Tanrı günaha karşı koyar. Günahdan dolayı yargı ve ölüm var. Kutsal Kitap'a göre Tanrı günaha karşı öfkelenir ve adil yargıç olarak günahı cezalandırmak zorunda. Bu kase Tanrı'nın gazabı guna ha koshet. Cho kokunj bise. Amasonam is shu. Bis. Guna ishlioris. Guna ishlamek chokolai, demi. Ve bisim guna hamus. Oldun dan dolaya. Bu kase doldu. Mesla. Bir kase fa. Tamam. Bir kishi. Bir kishiye. Şefet. Şefet ile. Baktığımız bu kaseye. Pardon. Doluyor. Belki. Bir ikiz kanıyoruz. Bu yüzden. Tekrar bu kase doluyor. Bir kişi den nefret. Etimiz zaman. Bu kase doluyor. Bir kişi kuskandığımız zaman. Ne oluyor? Aslında tekrar. Bu kase doluyor. Kardeşlerim. Bu kase irenç. Bu kase pis. Bu kase içmek. İstemiyoruz demi. Bu kase çünkü toprak var. Ağacı şey var, ekşi şey var. Çok irenç. Ama aslında bu kase, günahımız yüzünden bu eski, eksi korkunç kase var. Ve günahlarımızdan dolayı bu kaseyi hepimiz içmeliyiz. Biz bunu içmeyi hak ediyoruz. Bu kaseyi sahibiz. Çünkü biz günah işliyoruz. İsa karsının ıstırabını tecrübe edecekti. İsa'nın ağacı doymasının nedeni şu. Tanrı'nın gazap karsesini içecekti. İsa dünyanın günahını üstleneceği için ıstırap ve çok ağacı doydu. Bizim ırımıza Tanrı'nın gazabının İsa'nın üzerine dökülecekti. İsa Tanrı'nın bütün gazabını tecrübe edecekti. İsa Tanrı'nın tüm gazabını bizim için, çünkü biz bu kase bize ait değil mi? Üstlenecekti. Tanrı'nın günaha karşı olan öfkesi doğru ve iyi. Tanrı doğruluğu sever ve adaletsizlikten nefret eder. Tanrı bir kutsal doğru ve lütufkar yargıç. Ama bizim sorumuz şu. Ben günahkarlarım, sen de günahkarsın. Kutsal kitabı açıkça diyor ki herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldılar. Biz dahil. Tanrı günahımızı görmezden gelemez. Adil yargıç olarak günahı cezalandırmak zorunda. Bir dava süresince bir yargıç ciddi bir suçu boş veremez, değil mi? Tersine bu suçu yargılayıp cezalandırması gerekiyor. Bizim suçumuz var. Eğer bir yargıç suçlu kişiyi cezalandırmadan onu salıverse, bu yargıç işten kovulur. Tanrı adil. Tanrı doğru. Bu yüzden onun karakterine göre Tanrı günahı cezalandırmak zorunda. Kutsal kitabı göre. Biz Tanrı'nın gazabını tecrübe etmeyi hak ediyoruz, kardeşler. Biz Tanrı'dan ayrılmaya hak ediyoruz. Ama İsa ise yetkin bir hayat yaşadı. İsa hiç günah işlemedi. Tanrı, İsa sürekli Tanrı'yla mükemmel ilişkisi vardı. Sadece göklerdeki babayla yetkin bir ilişkiyi biliyordu. Tanrı'yla sevinçli yakınlığı biliyordu. Ama Getsemani bahçesindeyken biliyordu ki bir gün gelecek. Ve o günde onun Tanrı'yla mükemmel ilişkisi kesilecekti. Çünkü bizim için Tanrı'nın tüm günahlara karşı gazabına tecrübe edecekti. O Tanrı'nın gazabını tecrübe etmeyi hak etmedi. Çünkü hiçbir zaman günah işlemedi. Bu gelecek olay hakkında düşünürken o dua şöyle dua etti. Mümkünse o saate yasha mayayam dedi. Bukaseyi benden uzak laştır dedi. İsa bizim günahlarımız üstlenmek için Tanrı'yla mükemmel ilişkisinden yoksun kalmasını tahammül edemedi. İsa dehşete düştü o anda. Biliyor ki o gün Tanrım neden beni terk etti diye bağıracaktı. İsa'nın en karanlık saatindeyken İsa Tanrı'ya eğer mümkünse bu kasayı benden uzaklaştı diye yalvardı. Ama gökte sessizlik vardı. Başka bir yol yoktu. Bir Tanrı bilimci bu durum hakkında şöyle yazdı. İsa dua ettiği zaman İsa'nın önünde cennet yerine cehennem açıldı. Cehennem açıldı. Bu kase çıkarılmadı. İsa bu kaseyi içmeye seçti. Bundan dolayı tutuklandı, mahkeme edildi, işkence edildi ve haça gerildi. Tanrı'nın gazap kasesine içmeye razı oldu. İsa'nın bizim için ne yaptığını kavrayamayız. Onun fedakarlığı ile özdeşleşemeyiz. İsa dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı'nın kuzusu oldu. Bunu kavrayamayız ama ona hayranlık içinde tapınabiliriz. Hayatımıza ona verebiliriz. Başka bir şey yok. İsa'nın en karanlık saati nasıl bizi etkileyebilir? Sadece 3 nokta var. İlk önce, İsa onun en karanlık saatini bizim için tecrübe etti. Aslında dediğim gibi İsa bizim için öldü. İsa çarmıhta öldüğü zaman Romalı yetkili liderler ve dini liderler İsa'yı öldürmedi. Aslında benim günahlarım, senin günahlarım. Bizim günahlarımızdan dolayı İsa dünyaya gelip çarmıha gerildi. 2. Korintliler 5. bölüm 21. ayete şöyle dedi. Tanrı günahı bilmeyen Mesih'i bizim için günah sunusu yaptı. Öyle ki Mesih sayesinde Tanrı'nın doğruluğu olalım. Akıl almaz bir ayet. Çok teşvik edici bir ayet. Yani biz günahkarız. Biz hata yapıyorduk. Biz Tanrı'nın gazabını tecrübe etmeye hak ediyoruz. Bu kase içmeye hak ediyoruz. Ama buna rağmen günah işlemeyen İsa yerimize öldü. İsa çarmıhtayken günahımıza üstlenerek Tanrı'nın bütün gazabını tecrübe etti. Bu kaseyi içti bizim için. Her damla içti. Her kişi için içti. Bu yüzden artık Tanrı'nın gazabı bize karşı yok. Tanrı sadece sevgi ile bize yaklaşıyor. İsa'nın Tanrı'nın bütün gazabına üstlendi. Üstelik İsa Tanrı'nın kurtuluş kasesini bize veriyor. Dünyanın en iyi şarabı bize veriyor. Kurtuluş kasesinde ne var? Sonsuz yaşam, sevinç, Tanrı ile barış, Tanrı ile yenilenen bir ilişkisi var. Ve o bize veriyor. Onun kanı sayesinde bu kase alıyoruz. Ve içinde her şey mükemmel, her şey iyi. Ve Tanrı, Rab, İsa gibi bize karşı davranıyor. Aklandık. İsa çarmıhta terk edildi. İsa günahlarımızı üstlenirken İsa Tanrı'dan ayrıldı. İsa Tanrı'ya, Tanrı ile bizi barıştırmak için terkedildi. İsa günahlarımızı ortadan kaldığı için Tanrı'ya yakınlaşabiliriz. İsa neden bizim için bunu yaptı? Aslında çok basit ama çok derin bir cevap var. Ve bunu biliyorsun, biliyorsunuz bence. Neden? Neden? İsa neden bizim için aldı? Evet, bizi seviyor. Çok basit, çok derin. Derin bir şey. Çünkü ve çok ünlü bir ayet var değil mi? Çünkü Tanrı dünyaya o kadar sevdi ki biricik olanı verdi. Öyle ki ona iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın. Hepsi sonsuz yaşama kavuşsun. Tanrı olanı dünyaya yargılamak için göndermedi. Dünya onun aracılığıyla kurtuluşsun diye gönderdi. John Stott diye ünlü Hristiyan pastor şöyle yazdı. Çarmıhta tanrısal sevgi, tanrısal fedakarlık yaparak, tanrısal gazabın üstesinden geldi. Tekrar. Çarmıhta tanrısal sevgi, tanrısal fedakarlık yaparak, tanrısal gazabın üstesinden geldi. Galip geldi. İsa kendi en karanlık saatini senin için tecrübe etti. Bizim için tecrübe etti. Henüz Tanrı'nın kurtaran sevgisini kabul etmediysen bugün bu sevgi, bu kurtuluşa girebilirsiniz. İkinci olarak, bizim en karanlık saatimizdeyken İsa bizi teslim ediyor. Benim oğlum çok tatlı bir ses geliyor. Bizim hayatımızda karanlık saatlerde, sıkıntılarda, denemelerden, acıdan kaçınamayız. İnsanız, bozuk bir dünyada yaşıyoruz. Bu yüzden sorunlar bize geliyor. Şimdi bazılarımız karanlıktayız. Bizim moralimiz bozulabilir. Bu zamanlarda İsa'nın Getsemani tecrübesi bizi tesli edebilir. Bizim kurtarıcımız eşsiz bir durumda yaşadı. Ama İsa bizim gibi denendi ve acı çekti. İbraniler 4. bölümde yazıldığı gibi. Tanrı oğlu İsa gökleri aşan büyük başkahinimiz olduğu için açıkça benimsediğimiz inanca sımsıkı sarılalım. Çünkü başkahinimiz zayıflıklarımızda bize yakınlık doyamayan biri değildi. Tersine her alanda bizim gibi denenmiş ama günah işlemişti. Onun için Tanrı'nın lütuf tatına cesaretle yaklaşabilirim. Bu yüzden Tanrı'nın lütuf tatına cesaretle yaklaşalım. Öyle ki yardım gereksindiğimizde merhamet görelim ve lütuf bulalım. Üçüncü olarak ve son nokta var. İsa bize en karanlık saatlerimizdeyken nasıl karşılık vermemiz gerektiğini öğretiyor. İsa en karanlık saatinde ne yaptı? Dua etti, evet. Tanrı İsa'nın acısında İsa'ya cevapladı. Tanrı bu kaseyi çıkarmadı, bunu biliyoruz. Bizim için bunu içti ama Luka'nın bu olay hakkında şöyle yazdı. Gökten bir melek İsa'ya görünerek onu güçlendirdi. O anda dua ederken Tanrı İsa'nın devam etmesi için güç ve azim verdi. Tersine İsa'nın rencileri karanlık saatlerinde dua etmek yerine uyudular. İsa uyanık durup dua edin ki ayartılmayasınız. Ruh istekli ama beden güçsüzdür dedi. Ama buna rağmen onlar dua etmedi. Ve sıkıntı çıkınca ne oldu? Onlar kaçtılar. Bizim karanlık saatlerimizde İsa'nın örneğinden ve İsa'nın öğrencilerine tavsiyelerinden öğrenebiliriz. Karanlıktayken dua et, vazgeçme, Tanrı'ya yaklaş, geri çekilme. Tanrı seni güçlendirsin. Yardım Tanrı'dan gelsin ve Tanrı seni donatsın diye dua et. Karanlık Chokunje. Dwar et memek yerine. Dwar et me bashla palias. Guven ile on a yaklashibilaras chunku aklanduk chunku on a yaklashib chunku tanra busy kabaladio chunku isa busy michin jan and a verdi.